Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Hacegan'dan Mektuplar programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi pazartesi günleri saat 16.05'i gösterdiğinde radyomuz Erkam Radyo'da sizlerin huzurlarınızdayız. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Sami Zorlu ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Buradan bütün kıymetli dinleyicilerime selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.
Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, Hacegan'dan Mektuplar programında 230. mektupta kalmıştık. 230. mektupta geçen hafta himmeti yüksek tutmak ve yükselmeye çalışmak konusundan size kıymetli hocamız Profesör Doktor Süleyman Derin bilgilendirmelerde bulunmuştu. Bu mektuba devam ediyoruz. Hocam mektubun devamında akıllı olan kamil bir mürşit arar ve iç alemindeki hastalıklarına ondan ilaç ister diye devam ediyor.
Evet, şöyle insan himmetini yüksek tutması ne demekti? Manevi konularda planlı, projeli, gayretli olması demekti. Şimdi evet. Bir örnek vermek gerekirse bugün ülkemizin büyük çoğunluğu daha çocukken üniversite planlaması yapıyoruz değil mi?
Evet.
Şu okula gidelim, şu efendim TEOG vardı evvelden kaldırıldı. Orada başarılı olalım, üniversite imtihanı. Ondan sonra şu meslek, bu meslek. İnsanlar böyle müthiş bir yarış içindeydi çocuklarımız bilhassa. Şimdi maddi konularda yaptığımız bu planlamayı acaba niçin manevi konularda yapmıyoruz?
Evet.
Diyor ki sufiler, bir senin ilk hedefin manevi hastalıklarını tedavi etmek olmalı. Hepimizin manevi eksikleri var. Nasıl ki maddi hastalıklarımızı doktora gidiyoruz, reçete alıyoruz, ilaç kullanıp iyi olmaya çalışıyoruz. Aynen manevi hastalıklarla da uğraşmamız, tedavi olmamız gerekiyor. Bunun adresi de Allah dostu, büyük insanlar, onların eserleri ve onların yaşayan varisleri. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, El ulema uvratatul enbiye. Alimler peygamberlerin varisleridir. Tabii bütün tabiplerin başı Peygamber Efendimiz.
Evet.
Ve onun mirasına varis olan ulemamız ve urefamız. Alimler Peygamber Efendimizin zahiri ilmine, sufiye dediğimiz kesimlerde Peygamber Efendimizin hallerine, makamlarına varis oluyorlar. Takvasına, huşuğuna, muhabbetullahına, marifetullah'a. Bunlarla alakalı eksiğimiz varsa da bunu tespit edip gitmemiz lazım. Bunlar kendi kendine olmuyor. Yani ben oturayım, böyle kendi kendine marifetullah olsun, ben de muhabbetullah olsun, kıskançlık huyu var, bu gitsin, kibrim var. Çoğu insanın gizli kibir vardır mesela. Farkında bile değildir. Bir tekkede birazcık böyle efendim diz çökmeden, diz kırmadan, eyvallah şeyhim demeden bu hastalıklar kendi kendine kaybolmaz.
Evet.
O yüzden hani sufiler hep bunu tavsiye ediyorlar. Evladım diyorlar. Yani maddi hesaplar yaptığın kadar
manevi hesaplarda.
Onların 3 misli, 5 misli manevi hesap yapmamız lazım ama maalesef maddi hesapların yaptığımızın yarısı kadar manevi hesap yapsak Allah alem yani manen de çok gelişiriz. Sahabe ile aramızdaki fark buydu. Onların bütün hesapları ahirette, bizim ise bütün hesaplarımız dünya, ahireti araya sıkıştırmaya çalışıyoruz. Halbuki esasında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ben sizi bana kulluk etsin diye yarattım. Bazen aklıma geliyor, namaz falan kılarak acele ediyorum da. Ya diyorum, niye acele ediyorsun? Esas vazifemiz namaz kılmak, diğer dünya işleri araya sıkıştırılması gerekiyor.
Evet.
Olduğu kadar. Biz ne yapıyoruz? Tersini. Dünya işleri amacımız, hedefimiz. Dini işlerde araya sıkıştırılması gereken böyle bir vazife gibi maalesef zamanla anlıyoruz. Çok yanlış. O yüzden yani insan plan proje yapacak. Hedef bir, manen tekamül. Hedef iki efendim, bu konuda yorulmak, gayret etmek, böyle hazırcı olmamak. Yani bazen de bizim tasavvuf kesimden çok oluyor bu. Bir tarikata gireyim, ondan sonra yatayım.
Bir yerde artık okumuştum hocam.
Evet, buyurun.
Şu namazı kılalım da yemeği yiyelim değil de, şu yemeği yiyelim de şöyle güzel bir namaz kılalım dememiz lazım diye.
Aynen. Yani insan namaza bile giderken işte bunlar, tabii hep imtihandayız. Yani en güzeli ezan okunduğu zaman hayat duracak. Hatta otobüsteysen icabında bir durakta ineceksin, namazı kılıp tekrar devam edeceksin.
Evet.
Yani bu yaptığım için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın inşallah. Yapma gayretinde olalım diye söylüyorum. Önce kendimi teşvik ediyorum, sonra bütün dinleyicilerimizi. Nedense bu modern çağ, imkanlarımız arttıkça maalesef daha da bir haris hale düştük. Haris hale geldik. Çok maddi varlığı olanlar daha çok maddi planlama yapıyor. Ya ben bu kadar varlığa kavuştum Allah'a şükür. 100 sene çalışmasam bu bana yeter. Biraz da maneviyata, hafızlığa, hadis ezberlemeye, sohbetlerde bulunmaya, Allah dostlarının meclislerine gitmeye vakit ayırayım. Yok, tam tersine. Böyle daha ciddi, daha böyle efendim CEO tutayım, bilmem yurt dışından bu işin eğitimini alayım. Yurt dışından başka reklam ajanslarla anlaşayım. Yani tutuyorsunuz Allah aşkına bir maden suyu markası. Alt tarafı maden suyu yani. Öyle bir reklam yapıyorlar ki sanki böyle bir şarkı türkü festivali havasında. Bunlar oluyor maalesef.
Maalesef. Kamil bir mürşit buluncaya kadar o halleri hayır diye reddetmesi, Allahü Teala'yı keyfiyet ve benzerden münezzeh olarak kabul etmesi gerekir.
Yani demiş. Rüyalarını, şunları bunları böyle bırakıp kamil bir mürşit bulsun. Bu ara kendisine gelen rüyaları da geçen hafta anlatmıştık değil mi?
Sağ evet, rüyalarda
bir müridi, kalmıştık. Bir meczup diyor ki sen kalp gözünü açayım, olmaz diyor mürşidin izin almadan. Niye? Çünkü bu işler kendi kendine başıboş yapılırsa ayak kayabilir. Sen diyor sağlam bir mürşit ara. Şunu da söyleyeyim. Esasında bu mürşit meselesi sadece tasavvufun meselesi de değil. Bütün İslami ilimlerde esasında mürşit vardır. Biliyor musunuz Sami Bey?
Evet.
Yani siz kıraat alim olacaksınız. Kitap okuyarak kıraat alim olamazsınız. İlla ki o Femi Muhsin dediğimiz Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuyan bir hoca efendiden, bir kariden talim etmeniz lazım. Yani bugün bu çok ihmal ediliyor maalesef. Tıp da böyle. Geleneği olan bir tıp fakültesinden iyi tabiplerden eğitim almanız lazım.
Evet.
Geleneği yoksa çok ciddi bir verim ortaya çıkmıyor. Bugün bu üstad, usta dediğimiz biz onu tasavvufta. Yani halka usta olarak, üstaz usta olarak geçmiş dilimize. Usta olmadan hiçbir meslek öğrenilmez. Öğrenilse de o meslekten istenilen oranda bir hayır gelmez. İlla bir yerde bir, yani adam iyi bir efendim cerrahtan öğrenmediyse bu işi, yani belki 50 kişiyi kurtarır ama 50 kişiyi de masada zayi eder.
Evet.
Bu yüzden hani bu mürşit meselesi, bu üstad meselesi her fende geçerli. Hangi mesleği öğrenecekseniz öğrenin, gidin üstadını bulun. İyi bir kuyumcu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor, efendim iyi bir düşünür. Bunlar hepsi usta çırak ilişkisiyle yetişir. Bizim geleneksel ilimlerimiz budur. Bugün en büyük fitne, biz bu geleneğimizi kaybettik.
Maalesef.
İnsanlar bir şekilde efendim tamirci, bir şekilde efendim usta oluyor ama sonra yaptığı zarar, verdiği zarar getirdiği hayırdan daha fazla oluyor,
evet,
maalesef.
Usulsüz usul olmaz diyoruz.
Aynen.
O usulü de öğretecek bir önder şart. Hacı Bahattin demiştir ki Allahü Teala her görülen, işitilen ve idrak edilenin dışındadır. Bütün bunlardan gerçek hayır kelimesiyle onu tenzih etmek demektir.
Yani rüyada gördün, sesini işittin. Efendim gördüm, duydum, işittim. Bunların hiçbiri mümkün değil. Bahattin Akşepanzade de bunu söylüyor. Kelam alimleri de bunu söylüyor. Geçen hafta biraz bahsetmiştik.
Evet.
Yani rüya ile bu şekilde, bu manada Allah gördüm, görüldüm şeklinde rüya olmaz. Yanlıştır yani, onu demek istiyorum.
Binaenaleyh çok zamanlar ortaya çıkanı reddetmen gerekir. Allahü Teala ötelerin ötesindedir. İspat yani kabul cihetinde müstesna kelimesi yani Allah lafzını telaffuz etmenin dışında hiçbir şeyi asla düşünülemez.
La ilahe illallah, işte Allah'a düşün diyor. Yani ama keyfiyetini düşünme. Yani gözünde canlandırmaya çalışma, kalbinde hissetmeye çalış.
Bu yolun büyükleri de böyle yapmıştır diye devam etmiş bu mektubun bu bölümünde. Hidayete tabi olanlara ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidenlere selam olsun. En güzel salatlar, en mükemmel selamlar ona ve ailesine olsun diyerek de bu mektubu bitirmiş hocam.
Çünkü bütün hidayetin kaynağı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O olmasaydı biz gaflette, cehalette, dalalette olurduk. O yüzden hem başlarken hem bitirirken devamlı Peygamberimize salatü selam ediyor Allah dostları. Biz de inşallah öyle yapmaya çalışalım.
Eyvallah. Bu duaya da biz de amin demiş olalım. 231. mektuba geçtik. Mir Muhammed Numan'a yazılmıştır diyor ve bir soruyla başlıyoruz. Zevk ve şek verdiği halde bidat gerekçe göstererek cehri zikrin neden yasaklandığı, aynı gerekçeyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olmayan ferace, şal ve şalvar gibi şeyler niye yasaklanmamaktadır?
Güzel bir soru. Tabii burada biri ibadet, diğeri adet. Onu da ayrımını yapalım. Zaten İmam-ı Rabbani de onu yapacak inşallah biraz sonra.
Evet.
İbadet konusuna gelince iş değişiyor. Adetler farklı olabilir. Kılık, kıyafet, yeme, içme, bölgeden bölgeye, mevsimden mevsime değişir. Yani şimdi bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı bölgeler sıcak bölgeler.
Evet.
Orada insanlar entariyle dolaşabilir değil mi? O Arapların kıyafetleri gayet normal ama siz kuzeye gittikçe bizim atalarımızın yaşadığı bölgeler çok soğuk. Türkler Sibirya'ya kadar yayılmışlar yani Orta Asya'dan. Geceleri çok soğuk. Orada tabii ata biniyor ondan sonra. At çok meşhur ata binmek. Şalvar gelişmiş mesela. Burada yani Peygamber Efendimiz'e uyumak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü uyarsanız hakikaten ince giyinirseniz o şekilde hasta bile olursunuz.
Evet.
Yani adetlere tabii ne kadar benzesek yine güzel. Bir insan sırf Peygamberimizin adeti diye yapsa ondan da ecir olur ama yapamayacağımız adetler var. Hı hı. Mevsimler farklı olduğu için, ısılar farklı olduğu için. Ama ibadetlerde tek kaynağımız Peygamber Efendimiz.
Eyvallah.
Onun yapmadığı bir şey yapamayız. Onun yaptığı bir şeyi değiştirerek yapamayız. Buyurun.
Evet. Aziz dostum diye başlamış İmam Rabbani Hazretleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiilleri iki türlüdür. Sizin evet. de dediğiniz gibi. Bir kısmı ibadet kabilindedir, bir kısmı ise örf ve adet kabilindedir.
Eyvallah.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet olarak yapmış olduğu bir eylemin aksini yapmanın kabul edilmez bir bidat olduğunun inancındayız.
Çünkü din Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kemale ermiştir. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün size dininizi tamam eyledim ayeti inmiş. Din tamamlanmıştır. Şimdi öyle bir şey bulduk ki şimdi mesela bugün modern insan böyle şeyler istiyor dinde. Reform dediğimiz dinde reform. Ya şu camilere müzik aletleri girse, sandalyeler girse daha güzel olmaz mı? Şimdi herkesin elleri ayakları falan işte romatizmalı. Koyalım sandalyeler, herkes sandalyede namaz kılsın. Hatta masalar koyalım. Kilisede olduğu gibi. Hatta bu dini biraz müzik haline dönüştürelim. Şöyle müzik, baştan sona müzikler camide bile olsa hani Hristiyanlar koyuyorlar biliyorsun değil mi camide?
Evet.
Kilisede. Yapamayız bunu. Yapamayız çünkü. Hatta şunu söyleyeyim. Tasavvuftaki bazı bu musiki türü uygulamalar niye tekkeler kurulmuş? Çünkü camide hepsini yapamazsınız. Camide neyi üfleyemezsiniz efendim. Bazı adetleri esasında tekkelerde yapılmış. Bunlar ibadet değil esasında bir kısmı da. Yani eğlence efendim, hoş vakit geçirme. İşte tekkede sigara içilir ne bileyim. Kahvede içilir. O yüzden hani bizim ecdadımız da camilere, dine saygısızlık olmasın diye adetlerini bile cami dışında tekkelerde, kahvehanelerde yapmışlar ki dine şey olmasın. O yüzden peygamberimizden gelmeyen bir ibadet ibadet değildir.
Eyvallah. Bunları engellemek için aşırı çaba gösteriniz. Çünkü bu dine bir ilave yapmaktır. Bu nedenle de reddedilmektedir.
Yani bir insan bir ibadet uydurduysa bunu reddetmek için çok uğraşmak lazım. Çünkü böyle bir ibadet dinde yoksa her gelen bir ibadet uydursa şimdi. 14 asır geçmiş. Mesela her asırda alimler bir ibadet uydurup İslam'a ilave etselerdi. İslam'ın farzı 5'tir. Şu anda kaç olacaktı? 19 olacaktı.
Yani.
100 senede bir kere bak. 100 senede bir tanecik yeni bir uygulama çıksaydı ne olacaktı? Hani sabah namazı çok güzel deseydi ki birisi sabah namazından bir saat sonra bir namaz daha ilave etsek. Doyamadık namaza. Olacaktı 6 vakit. Bugün olacaktı 19 vakit. Kılar mıydı? Kılamazdık tabii.
Evet.
Şu Allah'ın farzı kıldığı 5 vakit tam bizim ihtiyacımıza düşünülerek ayarlanmış. Allah'ın farzlarını değiştirmek, haramlarını değiştirmek bu manada yani bidat yasaktır. Evet. Kabul edilmez.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örf ve adet olarak yapmış olduğu bir eylemin aksini yapmanın reddedilmesi gereken bir bidat olduğu inancında değiliz.
Yani peygamberimiz adet olarak bir şey yapmış, biz onu yapamıyoruz. Yani bu bidat değildir. Çünkü bu dediğim gibi böyle adet türündendir. Her toplumun, her milletin, Arapların, Türklerin, Kürtlerin, ne bileyim işte Avrupalıların, Fransızların, Almanların değişik değişik adetleri vardır. Ha burada ölçü nedir onu da söyleyeyim. Her adet makbul değildir. İslam'ın ana felsefesine, Allah'ın emir ve yasaklarına uyanlar kabul olur, uymayanlar reddedilir. Yani öyle abuk subuk adetler de olmaz. Şimdi maalesef bu adetler de bir başımıza bela oluyor. Her geçen gün yeni yeni adetler de insana üretiyorlar. Çoğu da dinimize, özellikle bu düğünlerimizde falan gayri İslami adetler hızla artmaya başladı.
Evet.
Artık şimdi dans edilmeyen düğün kalmadı neredeyse. Yani tamamen Hristiyan düğünlerine benzer böyle bir başka şey cenazelerimizde mesela. çenek göndermekler bilmem böyle siyah gözlüklü bilmem namaz kılmayıp da orada dikilmeler falan. Bunlar hepsi dine yapılan zorlamalar. Bunların hepsinden vazgeçmek lazım.
Evet. Bu kısma girenleri engellemek için aşırı çaba göstermeyiz demiş mektubun devamında.
Eyvallah.
Çünkü bu dinle ilgili değildir. Aksine varlığıyla yokluğu örf ve adetle ilgili olup dinle diyanetle bir alakası yoktur.
İngiltere'de bulunduğum yıllarda bazı müftedi Müslümanlar şikayet ediyordu. Hocam diyorlar Müslüman olduk ama yani Müslüman olduksa Pakistanlıların giydiği o şalvar kamis vardır. Hı hı. Pakistan kıyafeti.
Evet.
Bunu giymek zorunda değiliz. Hatta bunun ötesinde Pakistanlılar acayip baharatlı yemekler yerler. Ya Müslüman olmak demek baharatlı ve acı yemek yemek mi? Biz buna midemiz kaldırmıyor. Yani öyle bir şey oluşmuş ki örf sanki Müslüman olursan hemen Pakistan kıyafeti giyeceksin. Onların hı hı. yedikleri yemekleri yiyeceksin. Yani her milletin yeme tarzı farklı. Onlar acılı seviyor. Biz acılı sevmiyoruz. Hı hı. Onlarınki farklı kıyafetler. Bizimki farklı. Ama önemli olan tabii İslam'ın dediğim genel kuruluna uygun olsun kıyafetlerimiz. Evet. Bol olsun. Avretlerimizi örsün. Hı hı. Onlar fıstan giyer. Biz pantolon giyeriz. Bunda sıkıntı yok.
Eyvallah. Zira bazı bölgelerin örfü diğer bölgelerin örfünden farklı olabilmektedir. Hatta aradan geçen zamanla bir bölgede bile farklı örflerin oluşması söz konusu olabilmektedir.
Yani Allah razı olsun İmam Rabbani bir sosyolog gibi. Hı hı. Bırak diyor değişik ülkeleri aynı bölgede bile bir ilde bile değişik ilçeler hatta değişik köyler arasında değişik örfler olabilir. Gayet insani bir şey yani. İnsan bulunduğu toprağın insanı. Oranın dağına, toprağına, suyuna, havasına göre örflerimiz gelişiyor. O yüzden mesela evliliklerde bile yakın örfleri olması önemlidir. Yani bir örf var mesela sabah akşam misafirle yaşıyor. Başka bir örf daha az. Ben tavsiye ediyorum ki aman diyorum evlenirken de bunlara dikkat edelim. Herkes kendi örfüne yakın, kültürüne yakın insanlarla eş seçsin ki sonra sıkıntı yaşanmasın.
Eyvallah.
Yani değil mi? Yok, öteki türlü yoksa her insan her değişik kültüre de ayak uyduramaz. Bu da önemli bir mesele.
Hı hı. Bununla beraber örfe dayalı sünnete riayet etmenin de netice vereceği, saadete götüreceği unutulmamalıdır.
Eyvallah. Yani bir insan dese ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merkebe binmiştir. Ben de bineyim.
Hı hı.
Yani nerede bulacaksın merkebi ama buldun bindin yani sevap alırsın yani peygambere benzediğin için. Hı hı. Peygamber Efendimiz falanca yemeği severdi. Mesela ben de çok seviyorum tirdi. Hı hı. Buradan bir işte sırrımızı ifşa edelim. Yani şimdi ama bazısı var tirdi sevmeyebilir yani midesi kaldırmayabilir. Kaldırıyorsa veya sırf peygamber yedi diye birkaç lokma alsa peygambere benzemeye çalıştığı için orada Allah'ın izniyle ecir alır.
Eyvallah.
Bunlar güzel şeyler. Ama zorla kardeşim tiritten başka yemek yemeyiz dersek olmaz. Eyvallah. Çünkü her bölgenin yemeği, efendim kılık kıyafeti değişir. Buna da saygı duymak lazım.
Evet. Allah-u Teala bizleri ve sizleri Peygamber Efendimizin ardında gitmekte sabit kılsın. O peygambere, bütün peygamberlere ve onların ardından giden bütün tabilerine salatların en üstününü, selamların en mükemmelini gönderiyoruz. Baki selamlar demiş. Mektubun sonunda hocam.
Tabii hem duası hepsi mesaj bunların. Yani esas mesele diyor tasavvufta peygambere sallallahu aleyhi ve sellem uymak peşinden gitmektir. Hatta mümkünse dediğimiz gibi adetlerde dahi ona benzemek o da bir güzelliktir.
Hı hı.
Ondan da bir mahsur yoktur. Ama neyin bidat neyin adet olduğu konusunda hassas olalım. Bugün bazı kardeşlerimiz işte bazı efendim kıyafetleri zorla efendim böyle insanlara giydirmeye çalışıyorlar.
Hı hı.
Ne bileyim bazı örfler zorla din gibi veya tam tersi ibadetlerde bazen adetmiş gibi hafife alınıyor.
Hı hı.
Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Yani önemsiz bir adet din gibi önem kazanıyor. Önemli bir ibadet de önemsiz bir adetmiş gibi şey kaybedebiliyor bazen. Bu mesele önemli bir mesele.
Maalesef. Allah razı olsun hocam. 232. mektuba yeni başlayacaktık. Onu hatırlatmış olalım. Dünyadaki muhabbeti azaltma, dünyanın hakikati, süslü ve aşağılık hayatın çirkinliği, dünyaya beslenen muhabbetin giderilmesi gibi bir başlıkla mektubumuzu okumaya başlayalım. Kıymetli hocam tekrar hoş geldiniz diyelim.
Hoş bulduk. Konu hoş bir konu. Hı-hı. İnşallah hem istifade ederiz hem istifade ettirmeye çalışırız.
İnşallah diyelim hocam. Hak Sübhanehu peygamberlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine adi dünyanın gerçek yüzünü, süslü hayatın çirkinliğini, aldatıcı alçak yönlerini basiret gözüyle göstermeyi nasip etsin demiş.
Yani her şeyi olduğu gibi görmemiz lazım. Bu dünyada güzellikler Allah Celle Celaluhu, melekler görünmezler ama esas var olan onlardır. Pek çok görünen şey de vardır ki bu dünyanın güzelliği efendim, işte albenisi, bunlar da var gibidir, aslında yoktur. Çok kısa süre sürdüğü için. O yüzden biz baki olan güzellere vurulalım, baki olmayan geçici fani istediklerin peşinde koşmayalım manasına. Dünyanın aslını bize öğretmeye çalışıyor.
Dikkatimi çekti hocam. Yani İmam Rabbani çok ağır kelimeler, mesela aşağılık hayat demiş. Ne bileyim, çirkin dünya falan.
Tabii şöyle, bunlar Allah'tan ayrı kalırsak hayatın bir manası yok. Efendim, Allah'tan ayrı olursak malın, servetin bir kıymeti yok. Çoluk çocuğun bir kıymeti yok. Çünkü Allah için olmayınca hepsi bize düşman oluyor. Servetimiz bize düşman, zekatını vermediğimiz için efendim, bizi kibre sevk ettiği için. Ne bileyim, yani çoluk çocuğumuz, onlara dini iman öğretmediğimiz için belki küfre, belki şirke düşecekler. O yüzden bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberler çoluğunu, çocuğunu, ailesini Allah için seviyor, Allah için yetiştiriyor. Mallı mülkünü Allah için sarf ediyor. O zaman sıkıntı yok. Yani aşağılık olan dünyanın kendisi değil, bizim dünyayı böyle dünya olarak, sırf dünya olarak sevmemizdeki kötülüğü göstermek için biraz tabii muallimdir, öğretmendir. Bastıra bastıra, üzerine vura vura İmam Rabbani Hazretleri aşağılık dünya diyor.
Eyvallah.
Ki gözümüz açılsın.
Eyvallah. Ahiretin güzelliğini ve hoşluğunu, cennetlerin ve cennet ırmaklarının eşsiz güzelliğini, alemlerin Rabbine kavuşma nimetine bir fazlalık olarak gözlerimizde parıldatsın.
Yani şimdi esas amaç, işte peygamberimizin bize çizdiği hedef, Allahu Celle Celaluhu ile mülaki olmak, efendim onun cemalini müşahede etmek, dini yaşamak. Bunları efendim, eğer dünya buna vesile oluyorsa ne güzel. Peygamber Efendimiz onu söylüyor hadiste. İki kimseye diyor gıpte etmek caizdir. Birisi var, varlıklı, sabah akşam malını Allah yoluna dağıtıyor. Bir tanesi daha var, o da ilim sahibi, sabah akşam ilim dağıtıyor. Bunun dışında diyor kıpte edilecek kimse yoktur. Ben falanca zengin gibi olayım. Yani sırf zenginlik için istiyorsan yazık. Kendine yazık edersin. Ama hakikaten öyle olup da Allah yolunda dağıtabileceksen, verebileceksen, o zaman güzel. İlim de böyle. Yani mal kadar ilim de tehlikeli esasında. İlim de dünyadır. Eğer dini ilimleri bile biz maddi dünya için kullanıyorsak, o öğrendiğimiz Arapça, hadis, tefsir bile bize fayda vermez. Çünkü innemel amali bin niyet. Bütün ameller niyetlere göredir. Siz dini bir işi dünyevi bir amaçla yaparsanız ondan hiçbir fayda göremezsiniz. Tam tersi, dünyevi bir işi dini amaçla yaparsanız o da olur ibadet.
Evet.
Dinimizin bu güzelliği elhamdülillah. Zaten tasavvuf bizi gafletten kurtarıyor. Bize marifetullah veriyor ki yaptığımız her işten ecir alalım inşallah.
İnşallah. Böylece çabucak çekip giden şu çirkin dünyaya karşı bir nefret uyansın. Ona karşı isteksizlik hali belirsin ve Yüce Mevla'nın rızasının bulunduğu yer olan beka alemine bütünüyle yönelmek mümkün olsun.
Yani zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünya mezra'atul ahira, bu dünya ahiretin tarlasıdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi yani bu dünyayı biz tarla yaparsak çok güzel. Ama tarla değil de, yani bir hedefe giderken, bir yolculuk esnasında mola verdiğimiz benzinlikte, aa burası ne güzelmiş, çiçekleri güzel, suyu güzel deyip orada kalmaya kalkarsak hedefimizden uzaklaşırız. Bütün mesele bu. Yoksa Mevlana Hazretleri'nde buyurduğu gibi, dünya diyor ne kumaştır, ne paradır, ne kadındır. Dünya seni Allah'tan alıkoyan her şeydir.
Evet.
Bazen bir adam dini bir iş yapıyor gözükür ama Allah'tan mahrum kalır. Çünkü dini yaptığı işi dünyaya alet etmiştir mesela. O yüzden hani bu tasavvufun farkındalık, insanlarda bu gafleti yok etme gayreti hakikaten çok önemli bir gayret. Bu gaflet perdesi gözümüzden kalktığı anda Allah'ın izniyle her şeyden ecir alırız. Müntehi işin sonuna varan salikler bizim dini amelden almadığımız sevabı belki dünyevi bir işten alıyorlar.
Evet.
Bir bardak çay içiyorlar, bismillah diyorlar, elhamdülillah diyerek devam ediyorlar, her yoluma şükrediyorlar. Çay içmek adettir, maddi bir şeydir. Yani ama ibadet oluyor işte.
Evet.
Buyurun.
Bu değersiz dünyanın çirkinliği ortaya çıkmadan esaretinden kurtulmak imkansızdır. Bu kurtuluş olmadan da ahiret esenliği ve selameti gayet zorlaşır.
Şimdi şöyle bir çevremize bakalım. Önce kendimize bakalım Sami Bey kardeşim. Evet, kıymetli hocam. Dinleyicilerimiz. Dünyaya ne kadar çok sevgimiz var ya. Hani ilk bölümde biraz bahsettik. Bütün planlar, projeler, eğitimler hep dünyaya göre. Şu üniversite, şu okul, şu bilmem ne, şu iş. Hı-hı. Peki bu işte haram var mı? Var, ne yapalım? Ama iyi para getiriyor. Faiz var mı? Var ama işte. Bu reklamlarda müstehcenlik var ama ne yapalım? O sektör, bu sektör. İnsanlar böyle çılgınca hem kendilerinin helakine koşuyorlar bu dünyada. Çünkü her haram esasında bir zehirdir. Madden de bir zehirdir yani. Her ne kadar tatlı ve güzel gözükse de şaraptı, kumardı, yani oynayanlar için çok zevklidir bunlar. İçenler için belki ama hakikaten ailenin, toplumun bunlar zehiridir. O yüzden yani şu anda bu dünya sevgisi oldukça bizde ahirete yönelmemiz çok zor. Yani şimdi paraya tapan bir adama sen ne anlatsan ölümden, ahiretten, cennetten, cehennemden, adam o anda seni dinleyemez bile. Kulak bile veremez. Önce o uğraştığı şeyin kötü olduğunu ona şey yapmak lazım. Tanıtmak lazım. Hani Mevlana Hazretleri buyuruyor ya, insan diyor gece mücevher zandığıyla çuvala doldurur. Bir yerden hazine bulduk diye gece vakti ışığınız da yok. Hazineye konduk. Konduk ama belki siz o anda parlak kömürleri, taşları dolduruyorsunuz. Sabah bir kalkıyorsunuz ki gün ışığında bir çuval, herkes hazine doldurmuş, altın doldurmuş çuvalına. Siz parlak taşları, ne bileyim işte saydam madenleri doldurmuşsunuz. Eyvah eyvah diyorsunuz. Bütün gece taşıdım sırtımda. Yani ahirete kadar getirdim bu ameller ama içim boş.
Evet.
O yüzden biz esasında sadece dünya ile alakalı değil, herhangi bir iş yaparken bile kendimize bu soruyu sormalıyız. Ya ben bu işi niçin yapıyorum? Amacım ne? Hedefim ne? Bu işin Allah katındaki kıymeti ne? Mesela meslek seçeceğiz değil mi? Mümkünse insanlara faydalı, Allah katında makbul. Yani olabildiğince böyle bir meslek seçelim mesela. Hiç kimseye faydası yok ama para kazanacağız sadece. Bence çok makbul bir işti. Yani Müslüman her zaman bir koyup 100.000 almaya çalışmalı manen.
Evet.
Bunun da yolu şuurlu davranmak. Yaptığımız her işi düşünerek, ölçerek, biçerek yapmak.
Evet. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır sözü gayet iyi bilinen bir hakikattir.
Hatta hadis diye geçiyor.
Hı hı.
O yüzden dünya sevgisi varsa bir insanın gönlünde, bu adam malı zimmetine geçirir, ticarette yalan söyler, çeklerin senetlerini ödemez, insan kandırır, her şeyi yapar. Yani bu haramları işleyenler niye haram işliyor Allah aşkına? Yani özellikle başkalarını kandırmak, maddi konulardaki şeyler tamamen dünya sevgisinden kaynaklanıyor.
Hı hı.
Maalesef.
Bir hastalığın tedavisi nasıl zıtlarla oluyorsa, dünya sevgisinden kurtulmanın yolu da ahiret işlerine aşık olmaya ve aydınlık şeriatın emirlerine göre güzel işler yapmaya bağlıdır.
Şimdi çok güzel bir Allah razı olsun İmam Rabbani. Evet, hastalık söylemek kolay da çözümü biraz zor gözüküyordu. Demek ki zıttıyla, yani dünyanın zıttıyla uğraştıkça dünya sevgisi kalbimizden çıkar. Ahiret işleri. Bu 5 vakit cemaatle kılınan namazdır. Ramazan'daki oruçtur. Hac dışında efendim işte gidilen umredir. Zekat dışında verilen infaklarımızdır. Ha bir de hizmet. Bugün belki hani özellikle nakşilikte bu çok önemlidir. İnsanlara, kullara hizmet eden, Allah'a hizmet eden bir vakıfta bir yükün altına girmektir. Yani şimdi değil mi? Değişik vakıflar var, Allah razı olsun. Dünyanın her tarafına yetişmeye çalışıyorlar. Özellikle hatta bunu bazı psikologlar terapi olarak tavsiye ediyorlar. Şimdi her ailede maddi olarak çok varlık var ama herkes mutsuz.
Evet.
Adam bir Afrika'ya gönderiyorsun. Ya adam gelince ya diyor, bizim burada diyor en fakirimiz bile Afrika'ya göre çok zengin sayılır.
Evet.
En fakir evinde bile su var mesela. Evet. Su almak için 3 saatlik 5 saatlik kuyulara gidip de kirli paslı su içmiyor kimse. Orada mesela su diye bir şey yok. İşte kuyu kazılacak da bir yere. O yüzden bu tür hizmetlerde ayrıca insanın duasını aldığınız için Allah-u Teala kalplere bir mutluluk, huzur da veriyor. Yani zıttını yapmak, dünya saygısından kurtulmak istiyorsak Allah'ın emirlerine, yasaklarına uymak ve efendim ibadet kabiliğinden her türlü hayır işine koşmak güzel bir reçete sunmuş.
Eyvallah. Hak Sübhanehu dünya hayatının 5 şeyden hatta 4 şeyden ibaret olduğunu beyan etmiştir. Allahü Teala şöyle buyurur. Hadid suresi 20. ayeti kerimesinde dünya hayatı ancak bir eğlence.
Eğlence hakikaten oyun. Şimdi bu ayeti kerimeler bir mucizedir. Allahü Teala eğlence ve oyun diyor. Bugün yani eğlence sektörü o kadar gelişti ki en çok parayı kazananlar eğlence sektöründe görev yapan işte şarkıcılar falan bilmem programcılar. Ondan sonra yani 7'den 70 herkesin elinde bir cep telefonu. Cep telefonlarında oyun var. Uçağa binseniz uçaktaki ekranlarda oyun var. Hangi eve girseniz hatta şimdi ben geçen de bir yurt dışına çıkmıştım. Göz hizanızda ise diyelim ki metroya bindiniz. Oturduysanız oturduğunuz hizada bir televizyon var. Oynayanlar, zıplayanlar, şarkılar, türküler. Ayaktaysanız göz hizasında yine yüksekte. Hem de nereye dönerseniz dönün kurtulamıyorsunuz. Bugün bir metroya binin, bir otobüse binin. Herkesin elinde bir efendim cep telefonu. Kimi müzik dinliyor, kimisi alçak sesle, kimisi yüksek sesle. Kimi efendim böyle bir şeyler düşüyor tepeden onları yakalıyor falan. Tam bir oyun. Büyüklerimiz futbol peşinde şu takım bu takım. Dikkat ederseniz film sektörü efendim işte en büyük sektör bugün. Belki vaktimizin de çoğunu bu gafil eğlence sektörü. Hatta ben şöyle bir şeyim var, düşüncem var. Artık günümüzde eğlence en büyük put oldu.
Evet.
İnsanlar devamlı uyarılmak, devamlı eğlendirilmek peşinde. Çocukların ellerine iPad'ler veriliyor, oynasınlar, eğlensinler diye. Gençlerin ellerine zaten cep telefonları, herkes sokaklarda robot gibi yürüyor, birbirine çarpıyor hatta elindeki alete bakmaktan. Yani bu şu anda bu eğlence sektörü müthiş bir uyuşturucu oldu. Eğlenceye insan hayatında az bir yer olabilir ama neredeyse bir günün hani gençlerin elinde imkan olsa, okul mecburiyeti olmasa, çalışmak olmasa insanlar oturacaklar bir kompütörün başına. Bin bir çeşit oyun var. Yüz binler çeşit videolar var. Televizyon kanalları var. Bir gün yani böyle hiç soluksuz. Peki ne elde ettin? Akşama kadar diyelim kompütürde oyun oynadın. Ne geçti eline? Sıfır. İşte iç yüzünü bilebilirsek, bu sevdiğimiz oyunların, eğlencelerin boş olduğunu fark edersek ciddi iş yaparız. Ama bugün işte öyle bir ortamdayız ki yani bu eğlence falan çok büyütülüyor. Gençlere böyle işte şarkıcılar, şeyler böyle çok para kazanan futbolcular hep örnek gösteriliyor. Yani sanat dallarında bile dengesiz bir şey var. Yani güzel sanatlar dediğimiz faydalı sanatlar değil, daha çok böyle topluma çok bir şey kazandırmayan ama eğlence yaptığı için çok getirisi maddi olarak yüksek olan işlerin peşindeyiz. Müslümanlar bu tuzağa düşmemeli.
Evet. Allah razı olsun. Dünya hayatı ancak bir eğlence, oyun, süs ve aranızda bir böbürlenme ve mal, evlat çoğaltma yarışıdır diyerek ayet-i kerimeyi de bitirmiş olalım.
Demek ki mal yarıştırması, çoluk çocuk yarıştırması, ev, bark, araba yarıştırması. Bugün işte bunları yakından görüyoruz. İnsanlar birbirine selam verirken arabasının markasına göre, pahasına göre, evinin şeyine göre. Bu da şuradan kısa bir hatırlatma yapayım.
Buyur.
Bu Müslüman ahlakı değildir kesinlikle. Kehf suresinde Allah-u Teala iki bahçe sahibi olan iki kardeş anlatır. Çok güzel bir hikayedir bu. Kısadır ama yaşamış. Bize de örnek yani.
Evet.
İki kardeş, birisi babasından kalan mirası akıllıca yani yatırımlar yapmış. İki bahçe almış, tarla. İçine üzümler, hurmalar, ağaçlar. Diğer kardeş de Allah yolunu harcamış, fakir düşmüş. Bir gün gelip ondan da borç isteyince tabii ilk kardeş kibirli bir şekilde, sen paranı pulunu israf ettin yani. Bak ben ne kadar akıllıyım. Bağ bahçe aldım. Saraylar, köşkler yaptırdım. Diyor ki Estağfirullah. Ene ekseru minke malen ve a'azzu nefera. Ben diyor senden malca daha zenginim ve ailece etrafındaki insanlar olarak da senden daha üstün, daha aziz.
Evet.
Böyle daha kıymetli insanlarız. Allah göstermesin, bu farkına varmadan insan da varlığı çok olunca, hizmetçisi, şoförü, bilmem neyse, kapıcısı olunca bir süre sonra insanlar başkalarını küçük görmeye başlıyor. Farkına varmadan. Dini camiada bile. Kimseye selam vermiyor, kimsenin selamını almıyor mesela. İnsanlar tanışmaya, ilgi göstermeye ihtiyaç duymuyor. Ya sen benim ne işime yararsın ki? Sen benim eşit değilsin. Psikolojisi hakim, Allah göstermesin. Bu kafirlerin, zaten bu adam kafir, ayetin devamında devam ediyor. Şirk içinde özelliğidir. Ha, Müslümanlar da bazen işte bu tür kafirlerin kibri, hastalığı bulaşır mı? Bulaşabilir. Tabii bizim vazifemiz önce kendimizi, sonra dinleyicilerimizi işte uyarmaya çalışmak.
Eyvallah.
Ama yani kendi maddi varlığımıza, statümüze, konumumuza güvenerek başkalarını küçük görmeyelim. Dün bir WhatsApp'tan gelmişti. Bazen çok güzel mesajlar geliyor. Bir Allah dostu zatın tavsiyeleri. Evladım diyor, aman memursan diyor, sakın diyor odaya gelen birini ayakta bekletme. Basit bir memursunuz. Yani biz de basit bir memuruz. Hani talebe geliyor sana. O ayakta 10 dakika bekletiyorsun. Otur kardeşim. Ve diyor sakın ha, bugün git yarın gel deme. Bunlar egoyu besler değil mi? Karşınıza bir insan gelmiş, sizden bir, hem de kendi parasıyla. Türkiye'de çok oldu bunlar zamanında. Yani bir devlet dairesinde kendi paranızla, vergisini vererek çalıştığınız adam size posta kur. Bugün git yarın gel, oturtmaz sizi falan filan, evet. Böyle. Geçen anlattılar, şu kısa biraz gülünsün.
Buyurun hocam.
Bir valiye demişler ki efendim falanca yerin valisi sizi ziyarete gelecek. O psikolojide beklerken şehrin müftüsü gelmiş. Bir karışıklık olmuş. O vali başka bir vali ağırladığı zannıyla o kadar izzet ikram yapıyor ki efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, buyurun efendim, karşısına oturuyor, çaylar kahveler kendi eliyle falan filan, işte çikolata ikram ediyor falan filan, kolonya falan. Vali valiye hizmet edecek tabi. Tabi müftü anlıyor. Bu işte bir terslik var. Ya sayın valim diyor, kusura kalmayın, bir yanlış anlaşım oldu herhalde. Ben diyor buraya yeni atanan
müftüyüm.
Müftüyüm. Veya başka bir memurum. Yani siz beni hani vali bey, vali bey diyorsunuz. Herhalde beni yanlış takdim ettiler size. Vali değilim der demez. O valinin kafası atıyor tabii. Çok da izzet ikram etmiş demek ki. O da onun altında memur. Tabii vali en büyük. O bölgede işte mülki amir ya. Defol diyor. Tek kelimeyle. Yani ne kadar kötü bir tutum değil mi? Evet. Olabilir. Yani siz sizden 10 makam altınızda bir memur da olsa, sıradan bir vatandaş da olsa, insan olarak hepimiz eşitiz. Ne olacak, ona saygı göster. Hocam fark etmez ya, siz de bizim başımızın tacısınız. Siz de bizim valimiz sayılırsınız dini konularda. Değseydi ne olurdu yani? Ama nefsine yenik düşüyor işte. Bunu biz bazen yapıyoruz. Yani kıyafetine bakıp beyefendi diyoruz, bazen dayı diyoruz, bazen hemşerim ne var diyoruz falan.
Evet.
Farkına evet. Varmadan bu hatayı hepimiz düşüyoruz. Ama ne olur, bu tür maddi dış görünüşe bakarak insanlara paha biçmeyelim. Hepsinin yaratıcısı Rabbimiz. Hepimizi ayrı güzel yaratmış. Bizim haddimize değil. İnsanları bu şekilde dış görüntüsüne göre, tipine göre, kıyafetine göre değerlendirmek bizim haddimize değil.
Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Mektubun devamında eğlence dünyasından nasıl kurtuluruz ondan bahsedecek ama vaktimizin de son 10 dakikasına gelmiş
oldu. Bir söyle istersen de, bu da güzel soru şey yaptın. Ben de çünkü merak ettim. Nasıl kurtulacağız?
Öyle mi? O zaman soru niyetine bunu devam etmiş olalım hocam bu programda.
Eğlence dünyasından, eğlence tiryakiliğinde nasıl kurtulur? Şunu da söyleyeyim. Bugün Japonya'da, şurada burada, uzak ülkelerde internet bağımlılığından, cep telefonunun bağımlılığından insanları kurtarmak için klinikler açılmış.
Evet.
O kadar bağımlı hale geldik ki yani cep telefonumuzdan bir saat uzak kalsak, yani evvelden evimizde bir telefon olurdu şanslıysak, ev telefonu ha.
Evet.
O da her evde olmazdı yani. Ya nasıl yaşardık bilmiyorum. Akşam arkadaşlarımız arar. Gündüz kimseyle irtibat halinde olamazdık. Hani iş yerinde telefonunuz yoksa. Yani hayatta hiç bir şey aksamazdı. Şimdi bir haberleşme terörizmi ortaya çıktı. Her an haberleşiyoruz. Gecenin 11'inde, 12'sinde mesajlar böyle devamlı ötüp duruyor telefonlar. Bir adam uyku tutmamış, gecenin 11'inde 12'sinde bir şey paylaşıyor. Sen de zannediyorsun ki acil bir durum var, hadi bakayım falan diyorsun. Böyle bir bağımlılık da var. Hem eğlence bağımlılığı, hem bu tür haberleşme bağımlılığı. Nasıl kurtulacağız? Ne diyor?
Evet. İnsan iyi işler yapmaya başlayınca dünya hayatının en büyük iki parçası olan eğlence ve oyun mecburen azalmaya başlar.
Şimdi bu hakikaten ruhani tarikatların özelliğidir. Ruhani tarikatlarda bir şey illa kötülenmez. Kötülemeye gerek yok. Sen çok güzel kendine iyi bir hedef bulmuşsan, Allah katında makbul. Yani mesela ben kardeşlerimize şöyle ilahiyatçılara şunu tavsiye ediyorum. Ya hafız olmaya çalışın. Zor. Ölünceye kadar hafız olmaya çalışın. Boş vakit bulunca ne bileyim birkaç ayet ezberlemeye çalışsak, birkaç hadis ezberlemeye çalışsak ne olur? Yani illa bir haber, bir makale okuyacak, bir komik bir şey seyretmek yerine bakıyorum gençler bazen. Geçen bir yeğenim hep böyle komik çocuk tabii. Lise çağında bir çocuk. Cep telefonundan hep böyle güldüren tipleri seyrediyor.
Evet.
Kimisi işte yaşlılarda futbol seyrediyor mesela. Başka bir yakınım. O da devamlı
futbol.
Türkiye değil, Türkiye bitiyor. Uluslararası çaptaki futbol. Bitmiyor ki maçlar yani. Türkiye kupası bitse Avrupa kupası var. O bitse Dünya kupası var. O bitse bilmem Avrupa ligleri var. Var da var yani. Şimdi hayırlı bir iş yapınca bunların kıymetsiz olduğu kendine ortaya çıkıyor. Ve o yüzden biz insanlara yaptığı işi kötülemek yerine, evladım bak sen bu oyunları çok seviyorsan ben sana daha güzel bir şey öğreteyim. Bak bu işi becerirsen ebediyen oyun oynarsın ahirette. Yani cennette bunların çok daha güzeli var. Gel sen bu dünyada kısa sürede oynayacağına burada biraz sabret. Hani İmam Şafii'den herhalde gençken diyor çalışan yaşlılığında dinlenir. Gençken dinlenen, yatıp uyuyan, oyunla, eğlenceyle vakit geçiren yaşlanınca çok çalışır.
Evet.
Bu dünyada çalışıp yorulursak, eğlenceden uzak durursak Rabbimiz cennetinde bizim için her türlü yağlar, ballar, köşkler ve dahi oyunlar hepsini fazlasıyla oraya yerleştirmiş.
Evet.
Az sabır. İnşallah biz kardeşlerimize böyle pozitif telkinde bulunalım ki yani bazen de hemen ya canım böyle şey olur mu, çok eğleniyorsun, çok oynuyorsun falan falan ama sen iyi bir çocuğa hedef göstermiyorsun.
Evet.
O zaman çocuk ne yapıyor? Boşluk. Tabiat boşluk götürmez. İyi bir hedef olmayınca böyle basit, seviyesiz hedefler peşinde gençlerimiz ve dahi yaşlılarımız heder olup gidiyoruz.
Evet. İpek giymekten süs eşyası kullanımının temelini teşkil eden altın ve gümüş eşyalarını kullanmaktan kaçınmaya başlayınca da ikinci olan süs tarafı da kaybolmaya başlar.
O yüzden yani hakikaten anneler babalar dikkat etsinler. Yani çocuklarımız falan çok süslü, çok resimli kıyafetler giydirmek. Hatta şimdi onu da söyleyeyim. Yani bazı anneler çok meraklı böyle. Kız çocuklarına bile yetişkin gibi yani evet çocuktur belki ama öyle dememek lazım. Çocukken alışan inanın 7'sinde neyse 70'inde olur diyorlar çok doğru. Ben şimdi bakıyorum 7-8 yaşında kız çocuğu 10 yaşında hani akıl bali olmamış. Ama kıyafetleri mesela hiç İslam'a, Müslüman'a yakışır değil. Ya şimdi çocuk diyorsun ama o kıyafet 8'de giyen 9. yaşında giyiyor. 9. yaşında giyen 10, 11, 12, 13 derken bakıyorsun 18'ine gelmiş kızımız veya evladımız fark etmez. Erkek de olabilir. Yaka paça, sökük, yırtık, berbat bir kıyafet.
Evet.
Hiç İslam'a uygun değil. O yüzden çocuklarımıza güzel örnekler, güzel hedefler çizelim ki inşallah böyle kötü, olumsuz. Şimdi mesela bir Müslüman'a ben anlayamıyorum nasıl paçasını yırtar da giyer. Hiç yani akla, mantığa, dine, her şeye, mala, her şeye zararlı bir şey yani tutum. Ama işte moda diye insanlar daha güzelini görmedikleri için bu tür akımların peşinden maalesef kapılıp gidiyorlar.
Evet. İnsan Allahü Teala katındaki üstünlük ve değerin soy sopla değil, takva ve vera ile olduğuna tam olarak inanınca da kesinlikle böbürlenmeden kaçınır.
Şimdi biz buranın yerlisiyiz. Evvelden çok vardı. İşte bu şehrin yerlisiyiz falan. Çok asil bir aileden geliyoruz falan. Ya asalet soy sopta değil ki. Tabii ki soy sop etkiler ama esas asalet takvada. Esas asalet dindarlıkta. Onu çocuğumuza öğretemezsek ben filancaların evladıyım, kızıyım, torunuyum. Benim dedem işte müftüydü. Bilmem dedem Osmanlı ordusunda paşaydı. Bunlar bize bir şey kazandırmaz. Eğer kazandırsaydı Nuh Aleyhisselam evladı Kenan'a, İbrahim Aleyhisselam babası Azer'e faydası olurdu. Olmamış demek ki.
Evet.
İşte bunları çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Kıl kıyafet evladım bak biraz kıyafetin güzel ama sakın ha başkalarına bu kıyafetlerle şey yapma. Hatta bu marka tutkusu işte biliyorsunuz insanlar markasız kıl kıyafetle okula bile gidesi gelmiyor. Birazcık çocuklarımızı hanım eşimizi kocamızı neyse herkes aman efendi, aman hanım sakın ha bu marka şeyine falan çok kaptırma kendini. Bak alan var, alamayan var. Bunları böyle birbirimize uyarmamız lazım.
Evet. Malların ve çocukların Hak Sübhanehu'nun zikrine engel oldukları, Cenab-ı Hakk'a yönelmekten alıkoyduklarını bilince de doğal olarak bunların çokluğu ile övünme yerine aksini tercih eder ve fazla olmalarını ayıp sayarız.
Yani şöyle, tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlenin, çoğalın, övüneceğim diyor. Ama öyle zor zamanlara geldik ki, yani çocuk yetiştirmek aslan yetiştirmekten daha zor. Çevre, sahip çıkmak hakikaten. Ve bu dönemde hakikaten insanın çok vaktini alıyor. İnsan o yüzden Allah'tan alıkoyan bu yerine göre iyi gözüken şeyler olabilir. Mal mülk olabilir, aile olabilir. Buna hatta Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz düşman diyor. Dikkat edin, evlatlarınızdan sizi düşmanlar da olabilir. Hatta Kehf suresinde yine Hızır Aleyhisselam ne yapıyor? Bir çocuğu öldürüyor. Diyor ki Musa Aleyhisselam sen ne yaptın diyor. Tertemiz bir çocuğu evladı öldürdün deyince. Sonra açıklıyor tabilerde. Diyor ki biz onun diyor ana babasının küfre düşürmesinden, zulme düşürmesinden korktuk.
Evet.
Antiparantez şunu da söyleyeyim. Bugün de çok şikayet geliyor böyle. Bu FETÖ meselesinde bazı insanlar da tutuklandı falan filan. Bakıyorsun bir süre sonra onun annesi babası da çocuğun suçunu kabul etmeyip onu desteklemeye başlıyor. Yani tabii zor bir imtihan. Ben yani Allah kimsenin başına vermesin ama yani bir insan adam öldürmüşse, adam ihanete ortak olmuşsa ya en azından destek vermeyelim. Tamam yani bunları ayırt etmek, tespit etmek kolay iş değil. Burada hükümete yardımcı olmak lazım. Yani bu işte evlat meselesi. Günümüzde bunu görüyoruz yani. Ne kadar çoksa o kadar sıkıntı oluyor bazen. Yine de biz evlatlarımız çok olsun inşallah. Müslümanların sayısı çok artsın ama bunların da en azından şunu söyleyeyim. Dini hayatımıza engel olmasına müsaade etmeyelim.
Evet.
Yani işte illa her çocuk koleje gitsin. O zaman senin de acayip çok para kazanman lazım. Onu kazanmak için de helaldan olmaz. Harama girmen, rüşvet alman, ne bileyim borsaya girmen, bir sürü bunun getirileri var. En azından çoluk çocuğumuza dini hayatımıza engel olmayacak bir hayat tarzı, züht olabildiğince, züht'ten kastım da böyle yani İbrahim Nethem gibi değil de hani sade bir hayat yaşamanın hiç de kötü bir şey olmadığını öğretirsek inşallah hep beraber cennete gideriz çoluğumuzla çocuğumuzla beraber. Yoksa hakikaten bu dönemde hepsi insanın sırtına büyük olabilir.
Evet, Allah razı olsun. Özetle size bir zarar gelmesini istemiyorsanız peygamberin verdiğini alınız, yasaklarından da kaçınınız. Haşr suresi 7. ayeti kerimesiyle de mektubu bitirmiş.
Yani manevi hayat da olsun, maddi hayat da olsun, insan zarar görmek istemiyorsa peygamber efendimiz ne getirdiyse onunla amel edersek işimiz kolay.
Eyvallah.
Ticarette peygamber efendimizin tavsiyesi dürüst olmak, doğru olmak, malımızın zekatını vermek, yalan söylememek. Efendim işte aile hayatında çoluğumuza çocuğumuza karşı böyle efendim hem onlara eğitim vermek hem de şefkatli olmak. Yani ne kadar peygambere uyduk o kadar bu hayatımız cennet hayatına dönüşecek inşallah. Estağfirullah ve limen hafe makame rabbi cenneten diyor Rabbimiz. Kim Rabbinin huzuruna durmaktan korkarsa iki cennet vardır. Bazı müfessirler diyorlar ki bu cennetlerin bir tanesi dünyadaki cennettir. İnsan dünyada cennete girer mi? Girer hakikaten. Nasıl girer? Çoluğu çocuğu eğitmişsiniz. Hepsi abdestinde, namazında, doğru düzgün insanlar. Hakkı ve sabrı tavsiye eden insanlar. Hepsi kanaatkar. Aza efendim şükretmesini bilen insanlar. O zaman dünyada cennete giriyorsunuz. Tam tersi hepsi haris, açgözlü, hepsi kavgacı, inatçı. Hakikaten dünyada cehennemi de yaşamış oluyorsunuz. Allah bir de hep hayırlarla karşılaştırsın.
Amin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Çok güzel bir sohbet olmuş oldu. Kıymetli dinleyenler, Hacıgan'dan Mektuplar programında son konu olarak dünyaya beslenen muhabbeti nasıl gideririz ondan bahsettik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Esen kalın efendim.